Ayrım 34.
Pencere camları tuzla buz oldu. Üst ranzalarda bulunan abirlilerden Mestan, Topçu ve Muhtar yaralandı. Fırlayan cam parçaları Mestan'ı alnından, diğer ikisini ise kollarından yaralamıştı. Pencereden giren sert sabunlar karşı duvara çarparak dolapların üzerine düşmüştü. Yüzlerce minnacık cam parçası üst ranzaları ve ranza aralarını kaplamıştı. A1'liler en alt ranzalara ve köşelere çekilmişlerdi. A2'liler ellerinde sabunlarla bahçede mehter marşını söylüyor, marş aralarında ise bağırıyorlardı. Ulan komünistler, erkekseniz çıkın üst ranzalara, ulan satılmışlar. Yahudi Marx'ın veletleri, çıkın da alnınızın ortasında patlasın sabunlarımız. Alnınızdaki günahı bizim ellerimizin değdiği sabunlar temizleyebilir ancak. Ulan boynuzlu engerekler, orospollar, ulan karılar gibi sığınmayın zulalara, adiler. Ulan Mestan, provokatör herif, pis kanınla bu mübarek toprakları kirletme. Moskova'ya ulan, Moskova'ya. Askerler don atlet soydular hepinizi. Sizi asıl o pis görüşlerinizden soymak gerekiyor. A1'liler sabunları geri atıyorlardı ama içeride oldukları için etkili olamıyorlardı. Bununla birlikte söz düellosunu sürdürüyorlardı. Kuledeki nöbetçiler arada sırada düdük öttürüyor, "Yapmayın ulan!" diye bağırıyorlardı. Müdürler durumu yüzbaşıyla konuşmuşlardı. Yüzbaşı askerle müdahale etmek niyetinde değildi. Ona göre A1'le A2'nin didişmesi iyiydi. Cezaevinin genel kurmayı A1'di. Bu tip çatışmalarla uğraşmalı, yeni eylem planları üzerinde düşünecek vakit bulamamalıydı. A1'in dikkatlerini A2 çekmeliydi. Aksi takdirde onun dikkatleri direnişçi koğuşlara yönelecek, yeni tartışmalar, yeni eylemler gündeme gelecekti. Yüzbaşı bu anlayıştan dolayı ayda 3 kere yapılan aramaların meşgul edici bir tarzda yapılmasını, askerin koğuşları hallaç pamuğu gibi atmasını savunuyor ve uygulatıyordu. Yüzbaşının bu karışmama siyasetini sağcılar sezmişlerdi. A1'e sürekli sataşmanın, sabunlarla saldırıya geçmenin ardında bu kez sezgi yatıyordu. A1'liler de yüzbaşının siyasetini biliyorlardı. Bu yüzden sağcılara sataşmamak ama her sataşmayı da yanıtlamak politikasını izliyorlardı. Çatışmanın daha fazla tırmanmaması için başgardiyanlar sağcıları bahçeden koğuşa aldılar. A1'liler ise tekmeler ve yumruklarla koridora açılan demir kapıya yüklendiler. İdareyi baskı altına almak için kapı gümbürtüsüyle birlikte bağırtılı konuşmalara başladılar. Köpeklerinizin zincirlerini fazla gevşetiyorsunuz. Camları tuz buz ederek bizleri yaralamalarına seyirci kalıyorsunuz. Tavasın sesi girdi araya. Dünyayı değiştiririz be, dünyayı. Bağdaş kurarız, uzatırız ellerimizi. Malatya şeftalileri gibi bir bir yeriz yıldızları. Konuşmaların başlaması üzerine başgardiyan Gavur Veli, yeni gelen savcı Sabahattin Bey'i çağırdı. Duman Bey ile birlikte kapıya yakın bir yerde ilgiyle dinlemeye koyuldular. A1'liler konuşmaların yeni savcı tarafından dinlendiğini bilmiyorlardı. Mestan konuşuyordu bağıra bağıra. Sınıf bilinçli Türkiye proletaryası tepeden tırnağa artık varım diyerek karanlığın bağrından doğrulmaktadır. Alnımdaki yaradan gurur duyuyorum. Onu şu anda şu demir kapının arkasında tam da alnımın çatısında acısını duymadan bir kızıl yıldız gibi taşıyorum. Tavas yeniden konuşmaya yeltenince Azer bir el işaretiyle durdurup devreye girdi. Devrimcileri tahtacoplarla, yasaklarla, hücrelerle yıldırabildiniz mi? Faşistleri şeytani taktiklerle üzerimize kışkırtmaktan vazgeçin. A2 koğuşundan alın bunları. Bu tip didişmelerden medet ummayın. Zararını biz değil siz çekersiniz. Bizler hırgüre alışkın insanlarız. Bu hırgür sizlerin huzurunuzu kaçıracaktır. Bir iki cümleyle ufaklık girdi devreye. Ufaklık'ı Kenan izledi. Bizleri yarı aç, yarı çıplak bıraktınız. Görüşümüzü sürekli yasakladınız. Devrevi mektup cezalarıyla bizleri dışarıdan tamamen tecrit ettiniz. Şimdi sinir harbi yöntemini mi uyguluyorsunuz? Bu sinir harbini biz kazanırız, haberiniz olsun. Kapıların gümbürtüsünü ve ajitasyonlarımızı idare binasından duyarsınız. Kovana çomak sokmaktan vazgeçin. Sabahattin Bey konuşmaları dinledikçe gülüyordu. Gülmekten gözleri yaşarmıştı. Duman Bey'e ''Amma da festival adamlar'' deyip duruyordu. Günlüğü o kadar aşırıya vardırdı ki koskoca savcının anlamsız anlamsız kıkırdamasına gardiyanlar hayret ettiler. Sonunda müdür Duman Savcı bey biraz yavaş gülün duyabilirler demek zorunda kaldı. Savcı en çok Tavas, Mestan ve muhtarın konuşmalarına gülüyordu. Muhtar alçak herifler diye başlamış, insanları açlığa mahkum etmenin ayıca hatta öküzce bir davranış olduğunu söylemiş, başsavcıdan aşçıya kadar herkesi suçlamıştı. Kapının aşırı bir şekilde dövülmesi üzerine diğer direnişçi koğuşlar mazgalları tıklatarak bu cezaevinde neler oluyor diye sormaya başladılar. Duman Bey abirlileri yatıştırmak için onların eleştirilerini ve suçlamalarını göze alarak kapı mazgalını açtı. Mazgalın açılmasıyla birlikte yoğun bir eleştiri ve suçlama savlusuyla karşılaştı. Ne diyeceğini şaşırdı. Sakin olun, ne dediğiniz anlaşılmıyor, tek tek konuşun diye yatıştırmaya çalıştı. Sabahattin Bey Duman Bey'in arkasındaydı. Gözlerine kalem sokabilecekleri korkusuyla bir metre uzaktan seyrediyordu konuşanları. Duman Bey'in cesaretine hayran kalmıştı. Bu kadar yakından ağız ağıza vererek nasıl konuşabiliyordu onlarla? Bir tükenmez kalem ucu, bir jilet, bir yumruk, bir tükrük gup diye oturabilirdi gözlerine. Eleştiriler, suçlamalar giderek yumuşadı. Çünkü Duman Bey her zamanki taktiğini uygulamıştı. Abirlilere kısmen hak vermiş, üstlerini eleştirmişti. Evet, haklıydılar. Düşman tarafların koğuşları yan yana, birbirine bakan koğuşlar olmamalıydı. Sağcılar aslında bu koğuştan alınmalıydı. Ama gel gelelim ki sivillerin elinden bir şey gelmiyordu. Bu işleri asker ayarlıyordu. Duman Bey, abirlileri daha da yumuşatmak için camları kırdıkları ve bu olaylara neden olduklarından dolayı sağcılara disiplin cezası verilmesini savunacağını söyledi. Abirliler bu görüşe karşı çıktılar. Onlara göre çatışma şartlarını yaratan idareydi. Sağcılara disiplin cezası verilmemeliydi. Çatışma şartları ortadan kaldırılmalı, yani iki taraftan birinin yeri değiştirilmeliydi. Sağcıların yerine tarafsızlar verilebilirdi. Bu arada koğuşa tentürdiyotlu pamuklar verildi. Yarası biraz derin olduğu için Mestan'ın pansumanı revirde yapıldı. Az sonra Mestan alnında pamuklu yara bandıyla koğuşa girdi. Tuvalette aynanın önüne geçti ve derin düşüncelere daldı. İşte cezaevinde ilk kez alnından yaralanan bir insan. Kara canavar, proletaryanın sözcüsünü alnından yaralarken küçük burjuvazinin kaypak, çığırtkan sözcülerini kollarından yaralıyor. İşte proletaryanın bir barikat kahramanı, cezaevinde proletaryanın tek umudu. Bu gerçeği faşistler de biliyor. Çık ulan proleter bozuntusu, Mestan diye bağırmaları boşuna değil. Bozuntu sözcüğü fazlalıktır ama has proleter olduğumu kesinlikle kabul ediyorlar. Günün gül olduğunu, düşman teslim etmek zorunda kalıyor ama bizim küçük burjuvalar... Mestan aynanın karşısında omuzlarını kaldırdı, kafasını dimdik tutarak kaşlarını çattı, burun kanatlarını körüklendirdi. Şerefsiz, hınzır küçük burjuvalar, 5 kuruşum gelmiyor, beni beslemek zorundasınız. Tarih size mezar kazıcınızı beslemek görevini verdi. Peynirlerinizi yiyeceğim, çayınızı, sütünüzü içeceğim. Allah kahretsin şu kantin yasağını. Çay dışında hiçbir şeylerini yiyip içemiyorum, sigarasızlık mahvediyor beni. Duman Bey gittikten sonra abirliler tüm cam kırıklarını dolapların önüne süpürdüler. Sayım ekibi içeri girdiğinde camları çiğneyecekti. Çiğnenen cam gıcırtıları eşliğinde abirliler nöbetçi assubayı eleştiri ve kınama kuşatmasına alacaklardı. Önemli kararları tepede ya bir ya da iki kişi verir. Bu kararlar aniden telefonla başsavcıya ve yüzbaşıya bildirilir. Karar bildirildikten 1-2 saat sonra cezaevinde hayata geçer. Cezaevi hayata geçen kararı ya toplu dilekçelerle selamlar, ya sloganlarla, ya sayımda oturmayla, ya yemek boykotuyla, ya kapılara vurmayla ya da benzeri yollarla. Cop patırtıları eşliğinde çığlıklar ve uğultularla da selamlanabilir kararlar. Bu sefer karar telefonla gelmemişti. Askeri müfettiş Yarbay Hüsrev ile gelmişti. Hüsrev Bey'den başka odada 4 kişi vardı. Başsavcı, yüzbaşı, yeni cezaevi savcısı Sabahattin Bey ve başmüdür Kara Halil. Hüsrev Bey son derece ciddi, otoriter ve deneyimli bir çalımla başladı söze. Memleketin geçirmekte olduğu kritik dönemin ihmalleri, gevşeklikleri affetmeyeceğini, emirlerin anında ve en kararlı bir tarzda uygulanması gerektiğini anlattı. Koltuğunda geriye doğru kaykıldı. Eşkıya bıyığını andıran gür kaşlarını çattı. Alt kapağı mor haleler şeklinde torbalanmış patlıcan menevişi bakışlarını başsavcıya dikerek "Bu cezaevinde dirayetsizlik, beceriksizlik sergilenmiştir," dedi. "Bilmelisiniz ki sıkı yönetimin lanetleri cezaevi idaresinin tepesine yıldırımlar gibi yağmaktadır." Başsavcı birkaç kez keyifle geğirdikten sonra kulak memesini kaşıdı. "Tehdit etmeyin bizi be, cezaevini idare eden sizsiniz, elinizi kolunuzu mu bağlıyoruz?" diye düşündü. "Bu cezaevinde sıkı yönetimin dediği olmuyor, devletin dediği olmuyor, barıştır karıştırı uygulayamadınız, kavgaları engelleyemeyecek kadar beceriksiz davrandınız, yüze yakın yaralı çıktı, dersleri uygulayamadınız, sayımların askeri usulde alınmasını sağlayamadınız. En son tek tip elbise direnişi çıktı. Şimdiye kadar bundan da olumlu bir sonuç alamadınız." Hüsrev Bey bir sigara yaktı, derin bir nefes çekti. Dumanını tavana doğru püfürdetti. Kara Halil, "Başımıza bela sarmaya geldi uğursuz adam," diye iç geçirdi dertli dertli. "Şu anda özel tip cezaevlerinden ikisinde elbise direnişi var. Her iki cezaeviyle de yakından ilgileniyorum. Diğer cezaevinde teröristler kendi aralarında birlik kuramamışlar. Bir kısmı direnişi sürdürürken bir kısmı elbise giymektedir. Bu o cezaevi idaresinin başarısını göstermektedir. Ama burada durum farklıdır. Bütün teröristler tek vücut halinde birleşmişlerdir. Neden? Caydıracağıma akıllı bir şiddet uygulansaydı acaba bu birliği kurabilirler miydi? Bu kadar cesur olabilirler miydi? Yarbayım, sanırım bu cezaevinde yeterli derecede caydırıcı şiddet uygulanmamıştır," dedi Kara Halil. Yarbay irkildi. Gözlerini devirerek azarlar gibi baktı başmüdüre. "İşte cezaevini bu noktaya getiren bu tip anlayışlardır," diye bağırdı. "Bunların inancını yıkacak olan şey müsamaha değildir. Bunların birliğini yıkacak olan şey en başta komando zoru ve bunu tamamlayan diğer cezai yaptırımlardır. Aşırı şiddet bunların aralarındaki birliği daha da pekiştirmez mi efendim?" Sabahattin Bey Kara Halil'in cesaretine hayran kaldı. Başsavcı, "Başına bela mı almak istiyor bu adam?" diye düşündü ve içinden bir küfür salladı başmüdüre. Yarbayın sinirden yanakları titriyordu. "Memleketi 12 Eylül'e getiren anlayışları aşalım artık. Hümanist kafalarla cezaevi idare edilemez. Komando zoruyla diğer tedbirler, teröristlerin birliğini ya bir vuruşta parçalar ya da yavaş yavaş eritir mum gibi. Ama bu gerçeği her kafa kavrayamaz." Hüsrev Bey, sıkı yönetimin cezaevindeki gelişmeleri hassasiyetle izlediğini, en küçük bir taviz ve gevşeklik belirtisinin affedilmeyeceğini özellikle vurguladı. Elbise direnişinin kışa kadar çökertilmesi gerektiğini direktif verircesine belirtti. Daha sonra cezaevinin son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Direnişçi koğuşları gezmek istediğini söyleyince yüzbaşı, cezaevinde arama yapıldığını ancak aramadan sonra akşam üzeri gezebileceğini söyledi. Hüsrev Bey akşamı beklemedi. Toplantıdan sonra yüzbaşıyla tek başına bir görüşme yapıp gitti. Drej Davut yüzbaşının odasına kızgınlıkla girdi. "Hayrola, aramada bir terslik mi oldu Davut?" "Kötü bir şey oldu komutanım. Yine dik kafalılık yapıyorlar." "Ne gibi?" "B2 koğuşunda herkesi bahçeye çıkardım. Duvar dibine dizdirdim. Arkanızı dönün, bacaklarınızı açın, ellerinizi duvara dayayın dedim. Dinlemediler. Toplu olarak dönmeyeceğiz, arama sırası gelen dönecek dediler. Böyle yaparsak ellerimiz duvarda çok beklemiş oluruz. Eskiden bu uygulamayı yapmıyordunuz. Neden gerek duydunuz buna?" dediler. "Tartışma yok," dedim. "Toplu olarak arkanızı dönün, bacaklarınızı açın, ellerinizi duvara dayayın dedim. Yine dinlemediler. Bunun üzerine askere emir verdim. Namussuzlar sırayı bozarak kaşla göz arasında kenetlendiler. Siz olmadığınız için askeri operasyona sokmadım." "Allah kahretsin," diye bağırarak yumruğunu masaya indirdi yüzbaşı. "Geri adım atmışsın mankafa herif." Askeri müfettişin burada olduğu sırada cezaevinin sloganlarla inlemesinin doğru olmayacağını düşündüm. "Tam tersine şapşal herif. Cezaevi bugün sloganlarla inleseydi daha iyi olurdu. Yarbay bizleri zaten yeterince şiddet uygulamamakla suçluyor. Toplantı anında sloganları duymalıydı ve bana sorduğunda şöyle diyecektim. Cezalandırma operasyonundayız komutanım." Yüzbaşı bunları söylerken Hüsrev Bey'in "Dayak altında bulunan bin mahkumun slogan atması kadar tehlikeli bir direniş olamaz. Onları mutlaka susturun." bağırtısını duyar gibi oldu. Bu sırada başçavuş Baltar girdi içeri. Selam verip köşedeki koltuğa gömüldü. Yüzbaşı selamını almadı Baltar'ın. Direji biraz daha azarladıktan sonra sigara yaktı. Direnişçi koğuşlara karşı yeniden toplu dayak fasıllarına başlamamız gerekiyor. Yarbayın kesin emridir bu, dedi. Elbise direnişini kırmak için de şarttır. Onlara alın şu getirdiğimiz tek tip elbiseleri giyin demeyeceğiz. Böyle bir taktik yanlış olur. Dayatmayı kabul ettirmezsek direnişçilere moral vermiş oluruz. Onları ezip yılgınlaştırmak için başka bir gerekçe bulmalıyız. Aramalarda senin usulünü bunlara dayatabiliriz. Uymamaları halinde elbise operasyonunda uyguladığımız şiddetten daha yoğun bir şiddetle ezeriz. Yarbay İstiklal Marşı'nın da haftada 5 kez söyletilmesini emretti. Bütün koğuşlara mı, dedi Baltar. Evet, bütün koğuşlara. Her sabah sayım sırasında söyleteceğiz. Peki direnişçi koğuşlar söylemezse ne yapacağız, dedi Dreş. Baltar bu soruya hayret etti. Söylerler canım, dedi. İstiklal Marşı'dır bu. Türk milletinin 7'den 70'e severek söylediği canı ciğeri bir marştır. Söylememek için zır deli olmak lazım. Vallahi hiç belli olmaz, diyerek bir sigara yaktı Dreş. Siz bize boyun eğdirmek, bizi askerleştirmek için istiyorsunuz. Onun için söylemiyoruz şeklinde bir zıpırlık yapabilirler. Bunların laleciğimi belli olmaz. Yüzbaşı Baltar'a dönerek, bu seferki operasyonları sen yürüteceksin başçavuşum, dedi. Baltar da şafak attı. Karısına ve çocuklarına, artık dayak işlerinden uzak duracağım dediğini anımsadı birden. İnip kalkan coplar, acı çığlıklar, propagandalar, sloganlar canlandı ruhunda. İncecikten bir ter bastı imam tahtasını. Yüreğinin vuruşları sarsmaya başladı belli belirsiz, göğsüne yapışık duran kalemi. Ben bu tip operasyonlara katılmak istemiyorum yüzbaşım. Yüzbaşı ciddi bir itaatsizlikle karşılaşmış gibi bakışlarına haşin bir ışık düşürdü. Bundan önceki operasyonlara da katılmamıştın. Sen galiba buranın genelkurmaya bağlı özel tipte bir siyasi cezaevi olduğunu unutuyorsun. Benden sonra en ağır askeri sorumluluk senin omuzlarındadır. Bu sorumluluktan sıyrılamazsın. Katılacaksın toplu dayaklara. Yeterince katıldım. Bu yüzden sağlığım bozuldu. Benimki neden bozulmuyor? Her insan bir olmaz. Kalbim kaldıramıyor bu yükü. Yüzbaşı ayağa kalktı. Her insan bir olmazın üzerinde düşündü. Ne demek istiyorsun? Hayvan mıyız biz, diye bağırdı. Baltar da ayağa kalktı, öfkesini belli etmeden. Ben öyle bir şey söylemedim. Hayvan mısınız, insan mısınız, orası beni ilgilendirmez. Zararsız ve samimi konuşuyorum. Yüzbaşının tüyleri dikeldi, kızardı kulakları. Adam gibi konuş, soytarılık yapma, diye bağırdı. Baltar yüzbaşıdan yaşça daha büyüktü ve küçük büyük ilişkisinde bir Anadolu köylüsünün değer yargılarına sahipti. Fena yaralandı. Terbiyesiz bir insanla daha fazla konuşmak istemiyorum, diyerek kapıyı çarpıp dışarı çıktı. Yüzbaşı Baltar'ın arkasından, terbiyesiz senin babandır, diye bağırdı. Bu olaydan bir hafta sonra Baltar'la Başmüdür Karahalil cezaevindeki görevlerinden alınıp başka illere tayin edildiler. Savcılardan Yıldırım Bey hakkında ise karısını izinsiz olarak cezaevine, yani idare binasına soktuğu için soruşturma açıldı. Bu durum sivil personelin daha da sinmesine yol açtı. Yüzbaşının ve assubayların otoritesi iyice pekişti. Yüzbaşı İstiklal Marşı önerisinde bulunmadan önce arama düzenini bahane ederek koğuşları toplu dayaklardan geçirmenin daha doğru olacağına karar verdi. Dayak yiyen ve az da olsa yılgınlık içine giren mahkum yığınlarının ikinci bir dayak korkusuyla marşı söyleme ihtimali daha güçlüydü. Direnişçi koğuşlar geçmişteki toplu dayakları aratırcasına dövüleceklerdi. Dayaklardan bir müddet sonra marş söylemeleri istenecekti. Arama günü operasyon B2 koğuşundan başlatıldı. Yangın hortumunun koridorda sürüklenmesinden direnişçi koğuşlar yeni toplu dayakların başladığını hemen kavradılar. Zaten operasyon başlamadan 3 gün önce direnişçi koğuşlar B2'nin şu çağrısını onaylamışlardı. Arkadaşlar, idare elbise direnişini kırmak, en azından cezalandırmak için yeni bir operasyona hazırlanıyor. Savaş hali arama biçimini katı bir yöntemle bize dayatıyorlar. Tüm koğuş aynı anda komutlarla duvar dibine tek sıra halinde dizilecek. Aynı anda yüzünü duvara dönecek, aynı anda bacaklarını açacak ve ellerini duvara dayayacak. Arama bitmiştir komutuna kadar öylece bekleyecek. Bu tip bir askeri disipline boyun eğmeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Daha önceki aramanın biçimi aynı idi. Fakat komutları daha kibarcaydı. Üstelik ellerimiz duvardayken bizleri daha fazla bekletmiyorlardı. Aramanın bu keyfi, sert disiplinci biçimine karşı çıkmalıyız. Duvara dönün komutu verildiğinde dönmemeli, asker saldırdığında kenetlenmeliyiz. Bizim için daha uygun, devrimci gururumuzu daha az zedeleyici bir arama biçiminde anlaşılıncaya kadar direnmeliyiz. Esas amaçları elbise direnişini kırmaktır. Görüşlerinizi bekliyoruz. Devrimci selamlar. Yüzbaşının yönettiği operasyon sabahtan akşama kadar sürdü. Cezaevi sloganlarla sarsılıp durdu. Kenetlenmiş donlu atletli kalabalıklar, basınçlı suya ve lastik coplara karşı kendi direnme türküsünü inatla söyledi. Yangın hortumu donlu atletli bedenlerden bahçenin beton zeminine ter, gözyaşı, kan ve atlet parçası döküp durdu yine. Mahkumu soymak kolaydı ama onu arama düzenine sokmak, bacaklarını açtırıp ellerini duvara koydurtmak kolay değildi. Yüzbaşıya göre devlet güçlüydü. Devlet ağzından çıkan emri mutlaka uygulatmalıydı. Uygulanmayan her emir devlete sıkılmış bir kurşundu. Bunun için önce kenetlenmiş mahkum kitlesini dağıttırdı. Her mahkuma 3 asker ayırdı. Askerlerden birisi mahkumun sağ elini, diğeri sol elini duvara dayadı. Ellerini yumruk şeklinde duvara dayayanların yumrukları cop darbeleriyle açıldı. Üçüncü asker ise yine cop darbeleriyle bacakların açılmasını sağladı. Bazı inatçı mahkumlara bu durumu zora rağmen uygulatamayınca dayak atıldı. Yüzü koyun yere yatırıldı. Yerdeyken kolların, bacakların arama düzenine uygun olarak açılması sağlandı. Ağustos akşamının ılık soluğu morarmış yarıçıplak yığınlara vurduğunda arama operasyonları sona erdi. Yakın köyden kalkan bir güvercin sürüsü müşahede binasının çatısına kondu. Güvercinler kara ışıltılı mini gözleriyle cezaevini dinler gibiydiler. Sabahtan beri acı acı böğüren bu cezaevi şimdi neden böğürmüyor der gibiydiler. Karanlıklara bakıyor, C2 koğuşunun pencerelerinden ranzalara uzanmış mahkumları seyrediyorlardı. Koğuştan kahkahalar yükseldikçe kulakları dikeliyordu. Morarmış et, ter, küf, sıkıntı ve sevinç kokan koğuşun sırrını bir bilim adamı merakıyla çözmeye çalışıyordu sanki. Operasyonu her iki tarafta kendi lehine yorumluyordu. Yüzbaşıya göre komando bölüğü bacakları açmış, elleri duvara dayatmıştı. Eğer boyun eğmezlerse her aramada yani ayda 3 kere koğuşlara operasyon çekilecekti. Bu operasyonlarda direnişçilerin çıplak etine inen coplar onların inançlarını sarsacak, yılgınlıklarını derinleştirecekti. Bunu dökülmeler izleyecekti. Direnişçiler ise operasyonun amacına ulaşmadığı kanısındaydılar. Toplu dayaklar koğuşların tek yumruk halinde yeniden idareye gövde gösterisi yapmasına yol açmıştı. Bir hayli dayak yemiş, çok insan revirlik olmuştu ama moral unsur güçlenmiş, gruplar arasındaki birlik pekişmişti. Direnişçilere göre operasyonlar sürecekti. Sonucu